Ayrım 31.
Zülfikar Bey'in otel odasında yakalandığı haberi saati doldurmadan Görce'deki yazlıklarında Celal Beylere, Emine Hanımlara ulaşmıştı. Saliha Hanım Hamza'dan hemen yaylıyı hazırlamasını istedi. Baba evinde kalan Emine Hanım'a haber ulaştı. Acele giyindiler, Saliha Hanım yanına gelinini, kız kardeşi Sabiha Hanım'la kocası Celal Bey'i alarak Hamza'nın sürdüğü yaylılarıyla yola çıktı. Emine Hanım'ın yakınlarıyla annesi babası kendi yaylılarıyla onları izlediler. Üst çavuş, Görce'de Saliha Hanım'la eşinin Zülfikar Bey'le görüşmelerine izin vermedi. Sadece bir söyleyecekleri varsa çevirmene söylemelerini, Zülfikar Bey'e duyurulacağını söyledi. Sonunda Zülfikar Bey'e annesinin eşinin yakınlarının dışarıda alanda bekledikleri, bir istediği varsa kendilerine duyurulacağı haberi verildi. İki yaylı otele karşı alanın öbür kıyısına çekildi, içindekiler inmeden Zülfikar Bey'i görebilmek için yaylılarında beklediler. Komutan Bize'nin emri eksiksiz uygulanıyordu. Görce dışında üstlenen Fransız birliğinden gelen 12 atlı otelin önünde geceden gelen birliğe katıldı. Zülfikar Bey'in yakalandığı haberi kapıdan kapıya, pencereden pencereye geçerek yarım saat içinde bütün Görce'de duyulmuştu. Bütün Görce Zülfikar Bey'in nasıl götürüleceğini görmek için ayaktaydı. Atlı erler alana çıkan sokak ağızlarını tutmuşlar, meraklıların sokaklardan alana girmelerine izin verilmiyordu. Kuşluğa kadar kentin batısından gelerek alana ulaştıktan sonra alandan kentin doğusuna geçen ana caddenin kaldırımları bir baştan bir başa Görcelilerle dolmuştu. 12 atlının gelişinin ardından otelin giriş kapısında yola çıkma hazırlıkları görülmeye başladı. Bir iki er içeriden dışarıdan hızlı adımlarla sonra da koşarak girip çıktılar. Zülfikar Bey'in bilekleri halatla bağlı, halatın ucunu çeken dört erin arkasından otelin üç basamaklı giriş merdivenine indiği görüldü. Bilekleri ayrıca kelepçeliydi. Gün ışığı kelepçenin demirinde yansıdı, söndü. Duruşu, yürüyüşü yere saplanmış bir kol demiri gibi dimdikti yine. Saliha Hanım'la Emine Hanım'ın çeneleri kasılmış kalmıştı. Gözlerinin kuruduğu sanılırdı. Rumeli beylerinin kadınlarıydılar onlar. Gözyaşlarını, acılarını dışarı vurarak düşmanı sevindirmezlerdi. Otelin kapısından en az 50 adım uzaktaydı yaylıları. Zülfikar Bey'in kendilerini gördüğünü, kapıdan çıkıp ilk basamağa inerken çok kısa bir an duraksamasından, bakışlarının yaylılara takılı kalmasından anladılar. Kelepçeli bilekleri kalktı, indi, çekmelerine sıra bırakmadan halatını tutan erlerin ardından yürüdü. Erler atlarına binerlerken çevirmen atıyla yaylılarının yanına geldi, Celal Bey'e Zülfikar Bey'in bir isteği olmadığını, Florina'ya götürüleceğini söyledi. Az sonra albayın buyruğuna uygun olarak yürüyüşe geçildi, birlik Pesseco'ya gidiyordu. Oysa alandan çıkarken ters yönü ana caddenin batısına aldı. Caddenin iki yanını dolduran kalabalık arasından Görce'nin batı çıkışına kadar ilerledi, döndü, yan sokakları dolaşarak yeniden alana çıktı, alanı geçerek doğu ucundan Petkosa'ya yolunu tuttu. Kalabalık duyma, düşünme yetilerini yitirmiş bir insan sürüsüydü. Görüyorlar mıydı olan biteni, yoksa toplu olarak ayakta izledikleri bir rüya mıydı gözleri önünde geçenler? Bir süre şaşkın, sessizdiler. Sonra kısa soluklar, iç çekiştiler, mırıltılarla dışa vurmaya başladılar ilk tepkilerini. Alçak sesli mırıltıları duyulmaya başladı. Allah yardımcısı olsun, Fransızların elinden zor kurtulur, zor sağa döner geriye. Anasıyla karısıyla olsun helalleşemedi. Gençliğine yazık. Yüreği sızlamadan kim kıyar böyle delikanlıya? Bütün konuşmalar ağırlaşan bir kederle yüklüydü. Konuşanların sesleri, adımları o kederin yüküyle kısılıyor, yavaşlıyordu. Daha sonra nasıl yakalandığı öyküsüne kaydı konuşulanlar. Uykudaymış, dediler. Elbet uykuda olacak, dedi dinleyenler. Uykuda olmasaydı zaten diri ele geçmezdi. Bütün bu kısa kesik konuşmalardan çıkan toplu sonuç şuydu. Konuşanlar çoğunlukla Türktüler, Arnavuttular, Bulgardılar. Görce'de çok küçük bir Rum azınlığı vardı. Öyleyken tüm konuşanlar arasında köklü bir uyum izleniyordu. Dilleri, dinleri ne olursa olsun tümü Zülfikar Bey'den yanaydı. Albay Bize'nin aklından geçtiği gibi kolları bağlı Zülfikar Bey'i taşlamaya kalkacak tek kişi yoktu aralarında. Salih Hanım'la Dünür'ün yaylıları yürüyüş kolunun batı yönünden dönüp geri gelmesini beklemeden ayrıldılar alandan. Zülfikar Bey'in Florna'ya götürüleceğini öğrenmeleri bir dereceye kadar rahatlatmıştı yüreklerini. Yazlıklarına dönüp yol hazırlıklarını tamamlayacaklar, oyalanmadan Goriçka'ya döneceklerdi. Atlıların Görce'den ayrılıp Petsoka'ya yoluna çıkmaları kırların en kalabalık olduğu saate rastladı. Hasat mevsimi başlamıştı. Yol boyunca iki yanda sıralanan tarlalarda çalışanlar ellerinde çapaları, kosaları duruyor, doğruluyorlar, ilk gördükleri yerden gözden yitirinceye kadar kolları bileklerinden bağlı genç bir adamı aralarına almış halatından çekip götüren bu acayip atlı kolunu izliyorlardı. Zaman zaman yük arabalarının arkasına yularından bağlayıp mezbahaya dana götürüşlerini hatırlatıyordu gördükleri manzara. Yürüyüş kolu önceden tasarlandığı gibi dördüncü günü kuşluğa doğru Çingene mahallesinden girdi Florna'ya. Dört gündür geçtiği yerlerde her gün bir öncesine göre katlanarak artıyordu Zülfikar Bey'i görmeye çıkan meraklıların sayısı. Böyle böyle Florna'ya girişi görkemli bir tören görünüşü aldı. Karınları her zaman şiş, kucaklarında sütü kesilmiş memelerine atılan hoplatarak susturmaya çalıştıkları ağlayan bebeleri, eteklerini saran çocuk kalabalığı arasında kapılarının önünü dolduran çingene kadınlarının, duvarlarının gölgesinde sepet ören her yaşta çingene erkeklerinin şaşkın bakışlarını ardından çekerek Çingene mahallesinden geçti yürüyüş kolu. Görce'den yola çıktığı günden beri kimse sormuyordu böyle kolları kelepçeli, halatla bağlı 18 atlının götürdüğü genç adamın kim olduğunu. Sanki görünmeyen bir haberci, yürüyüş kolunun önünden uçarak geçeceği yerlere konuyor, yol üstünde biriken meraklılara ''Zülfikar Bey'i yakaladılar, Zülfikar Bey'i kelepçelediler, bağladılar, mahkemeye götürüyorlar, önce yargılayacaklar, sonra kurşuna dizecekler.'' diye diye ulaştırıyordu geliş haberini. Dört gün yol üstüne yığılan, kapıları, pencereleri dolduran insanları ürküterek sürdü bu yolculuk. Kolları bağlı, birbirinin dört gündür önünü arkasını saran atlılara ayak uydurarak yürümesi kolay değildi elbet. Dört gündür yolu üstüne yığılanlardan kimse ayağının sürçtüğünü görmedi, yine de onun. Başı omuzları hala dikti. Gençliğinin çevikliğinin hafifliği vardı yürüyüşünde. O tozlu topraklı, taşlı yollarda yürümüyor, sekiyor sanılırdı. Kızıla çalan kumral sakalı boynunu örtecek kadar uzamıştı. Sağını solunu saranlardan kimseye bakmaz görünüyor, yine de kendisine bakan herkesle kısa bir an göz göze geliyor, sonra kopuyordu. Çingene mahallesinden Florna'ya giren atlılar az sonra Müslüman mahallesindeydiler. Rıza enişteyle oğlu 18 yaşındaki Nazmi, Kurşunlu Camisi önünde bekliyorlardı Zülfikar Bey'in gelişini. Önlerinden geçerken göz göze geldiler. Çok üzgün oldukları belliydi Zülfikar Bey'in durumundan. Böyle götürülen bir kimseyi daha kötü bir sonun beklediği kendiliğinden akla geliyordu. Onlar da bir anlamda dört gündür geçtiği yerlerde göz göze geldiği bütün yoluna çıkanlar gibi ayrımında olmadan ölüme götürüyorlar diyorlardı bakışlarıyla. Ama işte o başı dik, yenilgiyi kabullenmeyen eski Zülfikar Bey'di yine. Bakışlarıyla sizler bana acıyamazsınız diye karşılık veriyordu kendilerine. Evet, beni böyle götürebildikleri yere götürürler ancak, öldürebilirler de. Unutmayın ki herkes ölecek eninde sonunda, sizler de öleceksiniz. Ben yenilgiyi kabul etmedikçe ölmeyeceğim. Ölmek, yenilmek demek değildir. Mustafa'nın cezası dolmuş, tutuklu kaldığı Selanik'teki tutsak kampından iki ay önce Florna'ya dönmüştü. Görce'den yola çıkarıldığı gün duymuştu Zülfikar Bey'in yakalandığını. O sabah Florna'da olacağını ise bütün Florna'lılar gibi o da biliyordu. Florna'ya getirilişini evlerinin önünde değil de saat kulesinin yakınlarında pazarın kalabalığı arasında beklemeyi seçti. Kurşunlu Camisi'ni geride bıraktıktan sonra ilk köprüden kentin kuzey yakasına geçti yürüyüş kolu. Mustafa'ların evi o köprünün ağzına karşı düşerdi. Zülfikar halasını, eniştesini, halasının henüz evlenmemiş kızları Huriye ile Meryem'i göremedi kapılarının önünde. Mutlaka göreceğini umduğu Mustafa ise ortalıklarda görünmüyordu. Halasıyla kızlarının kapıya çıkmalarını, eniştesinin yasakladığını anlaması güç değildi. Mustafa'nın ise babasına görünmeden kendisini karşılamak için evlerini geçtikten az sonra kalabalık arasında karşısına çıkacağından hiç umut kesmedi. Umut ettiği gibi de saat kulesine yaklaşırken üst üste yığılmış kalabalık arasında 4-5 adım önünde bakınca göreceğini önceden umduğu yerde buldu Mustafa'yı. Ancak aralarında yürek bağı olanların diliyle çok kısa bir konuşma geçti aralarında bakışları buluşunca. Küçük bir baş kımıltısı, göz kapaklarının kapanıp açıldığı, dudakların gerilip böcek ayakları gibi hafif kımıldadığı, sonra gevşeyip rahatladığı küçük devinimler yeter arasında yürek bağı olanların. Güvendiğim sensin diyene, merak etme, elimden geleni yapacağım diye karşılık verebilmeleri için. Yürüyüş kolu pazarcıların doldurduğu ana caddede atlılara yol açmak için birbiri üstüne binenlerin geri çekilirlerken bacaklarına, dizlerine çarpan tezgahların arasından geçerek Albay Bize'nin karargah merkezine dönüştürülen eski hükümet konağına vardı. Komutanlık görevlileri pencereleri yığılmış izliyorlardı Zülfikar Bey'in getirilişini. Görenlerin etkilenmemesi olanaksız da yaratılan görüntüden. Yaşadıkları süreci hatırlayacaklardı o bilekleri kelepçeli, halatla önündeki atlılara bağlı, boylu poslu, yeşil gözlü, dik yürüyüşlü, gür saçlı sakallı genci. Hükümet konağının kapısı önünde atlılar atlarından indi. Üst çavuş önde, çevirmen yanında Zülfikar Bey'i bileklerinden bağlayan halatı çeken dört er onların ardında, onların da ardında Zülfikar Bey hükümet konağına girdiler. Yalnız iki er daha izledi Zülfikar Bey'i. Öbür erler konağın kapısını tuttular, giriş çıkışları önlediler. Az önce pencereleri dolduran karargah görevlileri bu kez odalarının kapıları önlerine yığıldılar. Birinci, ikinci katların merdivenleri bu tören havası içinde çıkıldı. Komutan Zülfikar Bey'in askeri cezaevine konulmasını uygun görmemişti nedense. Üç katlı yüksek tavanlı taş yapının üçüncü katında sol köşede arka cepheye bakan oda ayrılmıştı Zülfikar Bey'e. Üçüncü kata çıkıldığında bir görevli Zülfikar Bey'in hapsedileceği bu odanın kapısını açmış, gelenleri bekliyordu. Odaya alındı Zülfikar Bey. Kelepçesi çıkarıldı, halatı çözüldü. Odada yalnız bırakılıp kapısı dışarıdan çekildi, kilitlendi. Kapı önüne bir nöbetçi dikildi. Zülfikar Bey kapının gerisinde olduğu yerde kaldı bir süre. Dört gündür kelepçenin halatın bileklerinde bıraktığı izleri ovuşturdu. Ancak ondan sonra odayla ilgilenebildi. Oda iç sıkıntısını giderecek kadar geniş, ferahtı. Florina'nın güneybatısını saran fındık kayın ormanlarına bakan geniş, kendi boyunu aşacak yükseklikte çift kanatlı iki penceresi vardı. Haziran ışığı dolduruyordu dört bir yanını. Bir kişilik demir bir karyola yanına küçük bir tahta masayla iskemle konmuştu bir köşesine. Masanın üstünde bir sürahiyle su bardağı vardı. Üst üste iki bardak su içti. Koridora bakan cephede kapının sağında gömme bir dolap vardı, yaklaştı, açmak istedi, kilitliydi. Sol duvarda küçük bir gömme dolap kapağı kilitlenmeden bırakılmıştı, içi boştu. Birden talihinin değiştiğine inanacağı bir iyimserlik havası doğdu içinde. Böylesine rahat, ışıklı bir yerde hapsedileceğini hiç ummuyordu. Kapıldığı iyimserlikle dört gündür süren acılı yorgunluğunun sıkıntılarını çabucak unutuverdi. Pencereye yaklaştı, kanatlar sürgülüydü. Kulbunu çevirdi, dönüyordu, çivilenmemişti. Serinlemek için kanatları açtı. Aşağıya baktı, yüksek duvarlarla çevrili arka avlu kuşatıyordu yapıyı. Arka cephenin avluya çıkış kapısı önünde silahlı bir nöbetçi vardı. Az sonra avlu duvarları dışında, İki yanda iki silahlı erin duvarlar boyunca aşağı yukarı gidip gelerek devriye nöbeti tuttuklarını gördü. Bir süre pencere önünde kaldı. Karşıda avlunun arka duvarı hükümet konağının solundan geçen sokağa bakan iki katlı bir evin yan duvarıyla birleşiyordu. Yan sokaktan hükümet duvarı boyunca geriye doğru uzuyordu ev. İkinci katın üstünde bir çamaşır taraçası vardı. Az sonra kucağında bir sepet yıkanmış çamaşırla siyah saçlı, ak tenli bir kadın göründü taraçada. Elindeki çamaşır sepetini gerili çamaşır ipleri arasında yere bıraktı. Eğilip sepetteki çamaşırların en üstteki erkek gömleğini alıp doğrulduğu sırada bakışları pencere gerisinde durmuş kendisine bakan Zülfikar Bey'le karşılaştı. Tanıdı. Gömlekçi Efi'yi kadın. Savaştan önce Mustafa ile çok gömlek diktirmiştiler ona. Efi, hükümet konağının öbür pencerelerini kollayarak çok üzüldüğünü anlattı işaretlerle. Ellerini önce göğsüne götürüp ardından göğe açarak Allah büyük anlamına göğe baktı. Zülfikar Bey sevindi, yalnız değildi. Sabiha Hanım'la Celal enişte böyle bir günde Saliha Hanım'la gelinlerinin Goruçka'ya yalnız dönmesine razı olmadılar. Onların da Zülfikar'la Emine Hanım'dan başka oğlum kızım diyebilecekleri çocukları yoktu. Görce'den yazlıklarına gidip toparlanmaları uzun sürmedi. 2 saat dolmadan 2 arabayla Goriçka'ya gitmek için yazlıklarından ayrıldılar. Salih Hanım'la Emine Hanım'ın bindiği arabayı Hamza kullanıyordu. Celal Bey ayrıca arabacı almamıştı yanına. Öteden beri becerebileceği işleri kendi üstlenmeyi severdi. Yanında Sabiha Hanım'la 3-5 adım geriden Salih Hanım'ın arabasını izledi. Durutlar Boğazı'ndan geçerek Kastorya üzerinden Goriçka'ya kadar olan yolculukları 6 saat sürdü. Salih Hanım, kızı Remziye Hanım'ı Uçana'da bulacağı umudundaydı. Her yıl Haziran-Eylül ayları arasında hassas zamanını Uçana'da geçirirlerdi kocasının ölümünden sonra çocuklarıyla. Hikmet Bey çoğunlukla hafta sonlarında gelir, Saffet Bey ise yazın yarısı Uçana'da kalırdı. Umduğu gibi kızı Remziye Hanım Uçana'daydı. Annesinin nasıl üzgün, yaralı olduğunu gördü. Hikmet Bey'in ne gün geleceğini sordu Salih Hanım. Olağan olan Zülfikar Bey'in yakalandığını duymuşsa, onun da bugün Goriçka'ya gelip anneannesini aramasıydı. Remziye Hanım, belki bugün diye karşılık verdi. Ama oğlunun geleceğine inanmadığı belliydi. Saffet Bey ise Atina'daydı. Salih Hanım, ne zaman gitti diye sordu. Remziye Hanım sıkılarak, bu sabah dedi. Dayısını Fransızların esir aldığını duymadı mı? Bilmiyorum, belki duymuştur. Salih Hanım, ben bu sabah Görce'de Zülfikar'ımı uykusunda bastırıp esir aldıklarını 1 saat geçmeden Celal eniştenin yazdığında duydum. Zülfikar'ımı bütün Makedonya'ya ibret olsun, şan olsun diye 18 atlıyla eli kolu bağlı Görce içinde dolaştırarak herkese göstere göstere aldılar götürdüler. Kaylar Belediye Başkanı ile kardeşi nasıl duymazlar götürüldüğünü dedi. Remziye Hanım yıllardır kocası çocukları ile düşe kalka olaylara onların gözüyle bakmaya ne dereceye kadar alışmış olursa olsun bu tutumlarını savunacak kadar öz kardeşi Zülfikar Bey'den uzaklaşamazdı. Uzaklaşmamıştı da. Çok üzgündü ilişkilerinin bu duruma gelmesine. Vardığı adamın ailesine karşı bütün evliliği boyunca babasıyla kardeşi gurur kaynaklarıydı onun. Ne diyeyim hanım anneciğim dedi. Bir yere giderken, bir yerden gelirlerken bana gidiyorum, geldim demezler ki. Bana danışan, yaptıklarının, ettiklerinin haberini veren mi var? Ben sade gittiklerini duyarım. Karşımda görünce de döndüklerini anlarım. Saffet Bey'in dayısının tutuklanmasından sonra olaya herhangi bir yönden karışmış olmaktan kurtulmak için Atina'ya kaçtığı açıktı. Salih Hanım'ın anlaması güç değildi torununun Uçana'dan uzaklaşmasının bu nedenini. Ağabeyi Hikmet Bey kaylarda olsa da küçük kardeşiyle eş hamurdandı. Kendisinden bir hayır gelmesi beklenemezdi. Bir ana için ne çekilmez, katlanılmaz acılardı bunlar. Keşke bu kadar çok mal sahibi olacaklarına, küçük ekici aileleri gibi birbirlerine düşkün olsalar, candan yürekten sevebilselerdi birbirlerini. Birden değiştirdi kararını. Hikmet Bey'den yardım istemekten vazgeçti. Torununun Fransızlarla can ciğer olduğunu bilmeyen yoktu. Kendiliğinden öz dayısına yardım etmiyorsa, içinden gelip de zor gününde dayısına yardıma koşmuyorsa, yaşlı anneannesinin sözüne değer vermesini umacak kadar kendini kandıracak yaratılışta değildi. Kızının yanından ayrılmadan, gelinim benden haber bekler dedi. Daha uzun oyalanıp merakta bırakmayayım. Söyleyin İsmail arabayı hazırlasın. Goriçka'ya gelince 2 haftadır kendileriyle Görce'de kalan Hamza'ya evine kavuşması için izin vermiş, evinde bir kahve içecek kadar dinlendikten sonra İsmail'in sürdüğü beygirleri değiştirilen arabayla Uçana'ya geçmişti. Yolda Goriçka'ya dönerlerken İsmail'e, sen ne düşünürsün Zülfikar Bey'in başı dertte dedi. İsmail, ne diyeyim hanım anne dedi. Benim de aklım durdu, ne yapacağımı kestiremem. Ne gelir elimden? Ben alt yanı bir arabacıyım. Kapınızda elimden ne hizmet gelirse onu görürüm. Sen düşün söyle, ben elimden her ne gelirse yapayım. Bunları söylerken üzgün olmaktan çok düşünceli görünüyordu. Salih Hanım sordu. Bugünlerde Hikmet Bey'i gördün mü? Daha Goriçka'ya gelir gelmez Şükriye kadına sormuş, öğrenmişti bir gün önce İsmail'in Kaylar'a gittiğini. Kaylar'a gidince de Hikmet Bey'e görünmemesi düşünülemezdi. Hikmet Bey'e en azından Goriçka'dan bir haber götürür, dönerken de Hikmet Bey'in ilgilendiği konularda bilgi toplamakla görevlendirilirdi. İsmail birden karşılık veremedi. Arabayı bir çukurdan kurtarmak ister gibi telaşla eğildi, doğruldu, dizginlere asıldı. Neden sonra? Görmedim, dedi. Dün kaylara gitmişsin, dediler. Yalanın gerisini getirmek kolaydı. Dün İğneli'ye gittim, anamı görmeye. Kaylara geçmedim. Salih Hanım'ın yüreği burkuldu. Zülfikar'ın kapısında alacağını aldı diye düşündü. Gerisinden umudu kalmadı. Yağlı lokma şimdi Hikmet Bey'in kapısında. Goruçka'da gelişini gözleri yolda, pencerede bekleyen Emine Hanım konaktan çıktı, kapıda karşıladı. Arabadan inmek için gelinine elini verirken iyi haberlerle dönmediği belliydi. Gelinini fazla merakta bırakmadı. İsmail'in duyacağını hiç aldırış etmeden ''Boşuna yoruldum'' dedi. Emine Hanım adımlarının önünde nedenini sormadı. Yan yana konağa girecekleri sırada Salih Hanım ekledi. ''Onlardan hayır kalmamış. Zaten hayır gelmeyeceğini bile bile üstüme düşeni yerine getirmek için gittim. Niye bize haber vermedin demesinler?'' diye. Salih Hanım yolda gelirken durmadan düşünmüştü. Bir kez de Emine Hanım'ı karşısına alarak oturma odasında ne yapabileceklerini karara bağlamalarını konuşarak, tartışarak sürdürdü. Kalksalar, Florno'ya gitseler ne gelirdi ellerinden? Fransızların görüşmelerine bile izin verecekleri kuşkuluydu. Nedir ki en azından para gönderebilirlerdi Zülfikar Bey'e. Cezaevinde izin verecekleri ihtiyaçlarını karşılaması için paraya ihtiyacı olabilirdi. Parayla gönülleri edilen görevlilerden yardım görebilirlerdi. Ayrıca iyi bir avukat bulunursa az bir ceza ile kurtulabilirdi. Halasının oğlu Mustafa'nın cezasını doldurup Florno'ya döndüğünü duymuşlardı. Mustafa ile çok severlerdi birbirlerini. Emine Hanım, para her kapıyı açar derler, dedi. Çok iyi düşündüm hanım anne. Ben de en az iki takım temiz çamaşır hazırlayayım. Hemen gönderelim. İsmail'i çağırtıp söyleyeyim mi, hemen hazır olsun. Salih Hanım nedenini açıklamadan İsmail'i bırak, dedi. Hamza'yı göndeririz. Emine Hanım ayağa kalkarken ekledi. İsmail'i bu işe hiç karıştırma. O sabah Görce'de başlayan dolu bir gün geçirmişlerdi. Akşam oluyordu. Hamza'ya yarın sabah gün doğarken Florno'ya gitmek için hazırlanmasını söylediler. Ertesi sabah Mustafa'ya ulaştırması için 10 altın lira, Zülfikar Bey'e gidecek iki takım çamaşırla Hamza'yı uğurladılar. Hamza çarşamba sabahı trenle Florno'ya gitti. Yolculuğunun ikinci günü Zülfikar Bey'i Petsoka'dan Sarıgöl'e getirecekleri gün o Florno'daydı.